Ayrım 4. Deli İbrahim Divanı. Ahmet Büke. Sayfa 42. Köstence'nin evveliyatı ya da Deli İbrahim tarihi. Balıkçı eşeğini huysuzluk yapmasın diye iki kulağının arasından okşadı ve kadının yıllar önce bir kez dokunduğu yara izini elinin tersiyle kaşıdı. Ardından küplerde süzülüp dinlenmiş, birkaç gün gece ayazında beklemiş yunus yağlarını hayvanın iki heybesine bir burgatalı halatla özenle sardı. Üzerlerini ak keçelerle örttü ki kimse görüp anlamasın. Oğlu Osman evin önünden yükselip giden yolu aşıp kaybolmuştu o sıra. Tepedeki okuluna gidiyordu. Arkasından koşturan kardeşleri yorulunca bir çamın altına çökmüşler, birbirlerinin kafasına toprak atıp gülüyorlardı. Balıkçı evine ve insanlarına son kez öylece baktı, eşeğin sırtına çıktı. Topuklarıyla hayvanın karnına dokundu yavaşça. Dehlerken elindeki ince çomağı da sağrısına dürtüp yolu gösterdi. Kasabaya giden köçü yoluna düştüler. Bu eski ve lakin hala dinç adaya ismini veren Köstence, bahçeleri ve zeytinlikleri geçince kıvrımlı yolun sonunda görünecekti. Ah Köstence, Köstence, öpemedim gönlümce diye başlayan bir türkü bile vardı var olmasına da, ada düğünlerinde yayla üzümlerinden uyutulmuş, desti şarapları açıldığında en çok karyolamın demiri söylenirdi. Ah karyolamın demiri, yandım Ayşem, o yar benim değil mi? Ah yandım Ayşem, o yar benim değil mi? Ah o yar benim olmazsa, yandım Ayşem, öldürürüm kendimi. Balıkçının karısı ne zaman keyfi yerine gelse yandım Ayşem diye söylerken sesini titretirdi. Ama dağ köylerindeki tütüncü ailelerinin genç kızları, tahin helvasını katık etmeyi seven zeytin yarıcıları, küçük yağ işliğinin ameleleri, adanın tek yel değirmenine tırmanan eşekli çocuklar, elbette dalyanların her zaman aşık olmaya hazır delikanlıları, buzhane işçileri, kasabanın aniden ölüveren ve başkasına el veren delileri de çok severek söylerdi bu türküyü. Durmadan hikayesini değiştirirler, kimi zaman insanı ağlatacak kadar hüzünlü, kimi zaman ağza alınmayacak, dinleyenlerin yüzünü kızartacak kadar muğzır hale sokarlar, her kuşakta Ayşe'nin başka bir aşığı olur ama türkü hep aynı tonda ve sözleri hiç değişmeden okunurdu. Adalılar zayıf hafızalarından ötürü bu türküyü ezelden beri bildiklerini zannederlerdi. Oysa biraz şöyle oturup düşünseler, türküyü ilk ne zaman duyduklarını anımsarlardı. Şu anlatılanlardan bir 25-30 yıl önce Yusuf Reis, Köstence ve İzmir arasından mermer çekip yolcu taşırken, bir dönüşünde çektirmesinin güvertesinde kör bir gezgini de getirmişti. Kör adam iki bavul taşıyordu. Birinde eşyaları, ötekinde akordeonu vardı. İskelede yanına bir çocuk vermişlerdi. Onunla yukarıya kasabaya kadar yürüyüp şehir hamamının üzerindeki tek oda misafirhaneye yerleşti. Kimse adamla ilgilenmedi. Ne kahveye çıktığında ne de yemek yediği tendirisin lokantasında kimse yanına varıp tek kelime kelam etti. Bir gün çarşıdaki büyük süs havuzunun etrafındaki kahve masalarından birinde yanında ona kılavuzluk eden ama hiç konuşmayan o çocukla oturmuş kuşları dinliyordu. Önünde sade kahve vardı. Çocuğa da soğuk ayran ile tereyağlı ekmek söylemişti. Deli İbrahim oradan yaylanarak yürüyüp geçiyordu ki onları görünce durdu. Yanlarına gitti, bir sandalye çekti. Bu Allah'ın bile unutup arada hatırladığı yere niye geldin sen? Kör adam güldü, omuz silkti. Bak burası tekin bir yer değildir dedi Deli İbrahim. Adama doğru hafifçe eğildi, sağına soluna bakarak fısıltıyla konuştu. Şimdiden senden huzursuz oldular. El Okço Basri'nin kahvesinde otururken kulaklarımla duydum. Kimisi senin için Yunan casusu diyor, kimisi de Rusçu diyor. Yani iş iyiye gitmiyor bilesin. Adam bıyıklarını sakallarını sıvazlayıp aynı ses tonuyla sordu. Peki ne yapacağız bu durumda? Deli İbrahim kendinden emindi. Yan yana duracağız, sırt sırta vereceğiz, birliği, dirliği bozmayacağız. Deli İbrahim masaya uzandı, pişpirik oynayanların çiziktirdiği yazboz kağıtlarını ve kalemi çekti önüne. Şimdi ben sana bu adayı ve köstenceyi ezelinden ebedine anlatacağım. Bu oğlan da bunları yazacak. Sen de karşılığında bu adada kimsenin bilmediği bir şeyi öğreteceksin bana. Deli İbrahim en baştan anlatmaya başlayacağını, eğer sıkılacaksa bu işe hiç girmemelerini ama eğer koruması olmazsa birkaç gün içinde onu şişleyip denize atacaklarını söyledi. Kavilleştiler ve her gün aynı yerde aynı saatte buluşmaya başladılar. Çocuk ilk günden sıkıldı bu işten ama tuttuğu notların karşılığında her gün iki gazoz içebileceğini söylemişti kör adam. Bunu reddedemezdi. Yalan yanlış bir şeyler karalarım nasıl olsa diye düşündü. Şöyle başladı notlar. Deli İbrahim abi diyor ki göklerdeki Allah'ımızın öncesiz ve sonrasız bir zamansızlığa hükmetmekten canı çok sıkılmış. Ve insanı yaratmaya karar vermiş. Bir leylek yollamış yeryüzüne. Yeryüzü dediysek dünyada sudan başka bir şey yokmuş. Öyle olunca zaman da yokmuş elbette. Leylek sonsuz denizin üzerinde uçmuş, uçmuş. Sonra denizin içine dalıp dipten gagasıyla bir avuç toprak çıkarmış. Gökyüzüne yükselmiş çamuru tükürmüş. Toprağın düştüğü yerde bir ada peydahlanmış. İşte o ada köstenceymiş. Lakin Allah'ın sıkıntısı geçmemiş. Leyleğe bir daha işmar etmiş. Mübarek kuş yeniden dalmış dipsiz sulara. Çıkardığı çamuru adanın üzerine tükürdüğünde bu defa ağaçlar, kuşlar, zeytinler, Arap saçları, enginarlar, geyikler, davarlar, incir ve elma, badem ve ahlat, tilki ile tavuk, kurt ile kuzu olmuş. Son düşen çamurdan da kadın ve erkek doğmuş. Böylece yeryüzüne hayat buradan dağılmış. Çocuk gazozunu başına dikerken vay be neler de olmuş diye düşündü. Deli İbrahim bir şaplak attı ensesine. Doğru düzgün yazıyor musun lan? Kelimesi kelimesine olacak. Deli İbrahim'a göre bu hayatın iyi şeyleri yani toprak ve deniz bir de hayvanlar dünyayı kıvançla doldurmuş. Ama kötü şeyler de yani insan gibi gidişken otu gibi dünyaya adadan yayılmış. Ama göklerdeki yaradanımız da sevinmiş bu işe. Yaşamak demek ki böyle bir şey demiş içinden. İnsanların çoğu dağılınca bir avuç yaban kalmış adada. Herkesten ve her şeyden koparak boz gökler ile gök denizler arasında yarı hayvan yarı insan halde yaşayıp gitmişler. Adadan gidenler İzmir'in ardındaki şu karşı dağlarda yeni hayatlar kurmuşlar. Çok zaman devirmişler. Çok sevişmişler, çok dövüşmüşler, çok gönenmişler, çok darda kalmışlar. Ama hep konar göçerlik yapmışlar. Çünkü tek bildikleri hararet ve hareket buymuş. Yalnız zaman hızla değişmiş, kimileri de konak bir düzen kurmuş. Vakti gelmiş, düzen çapula sabit olan hareket edene hakim olmak istemiş. Demiş ki sizi Rakka, Hama, Humus ve Kıbrıs'a dağıtacağız. Böyle başı bozuk gezmek yok artık. Düzenin kestiği parmak acır mı? Çok acımış, çok kanamış. Dağlardan birinde Yunt Dağı'nda bir yörük kolu ne nasihat dinlemiş ne fermanı bilmiş. Çok ayak sürüyünce beylerini ve beş oğlunu bir burgatalık alatla yaman çitlenbik ağacının yalçın koluna asmışlar. Beyin tek kızı kalmış hayatta Sarıca Hatun. O da bakiyesi kadın ve erkek yiğitleriyle Yunt Dağı'nın içinde adı unutulmuş insanların kurdukları, eski duvarlarının hala ayakta durduğu ve yıkılmış taştan kapısında bir keçi kabartması kazılı tepeye çekilmiş mevki tutmuş. Sarıca Hatun için düzde yaşayanlar şöyle demişler evvel zamanda. Ol kuldur ki mal zapt ve gasp eder, öç alır, suikasta bulunmak ve düzenin emniyetini bozmak için mesken, çiftlik, ağıl, köy, değirmen gibi mahalleleri basarak veya yakarak yahut tahrip ederek veya adam öldürerek veya yollarda ve kırlarda soygunculuk yaparak veya adam kaldırarak ve bu fiillerden dolayı mefkuf veya mahpusken firar ederek silahlı dolaşmak suretiyle emniyet ve asayişi münferiden veya toplu olarak tehdit ve ihlal eder. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa derler, bir Osmanlı'nın Rakka, Hama, Humus ve Kıbrıs'a dağıttığı yörüklerin bir kısmı meskun mahallerinden firar ederek ve bir zaman Aintab, Kayseri, Adana civarında eğileşerek Spila valisine dönmeleriyle Saruca sekbanı ve dahi Levandat eşkıyası diye bilinen Saruca'nın efradı büyümüş. Kulları ona Saruhan Hatun ismini vermişler. O da almış beliklerine sarıp iki koyu göğsünün arasında saklamış bu ismi. Elbette dağlarda Saruhan Hatun yalnız değildi. Kurt kurt da gezer işin sonunda. Daha önce canını yakan erkek ve kadın kızanlarını pusuda kıran Musa Paşa'nın Alaiye sancağına bağlı Kemer Köyü'ne geleceğini öğrenen Saruhan Hatun oradaki eşkıyalarla gizlice bir toy kurdu. Kara Hacıoğlu, Batralı, Şamlı, Zekeriyalı, Sofulu, Tekyeri, Saçı Karalı, Kitreli, İrekli ve Balcılar yörelerinden olma Kara Mehmet, Hacı Osman, Sarı Mustafa, Kör Mehmet, Hacı Ali, Abdiket Hüda, Gündüz oğulları ve Deli Bende uşakları ile çapula karar kıldılar. Sonunda büyük baskın oldu. Paşanın çok adamı katledildi. Malları ve atları yağmalandı. Elbette eşkıyalık çoğu zaman yiğitlik donuna girecek bir iş değildir. Dişine kan değen insanı tutmak mümkün olamazdı ve olmadı. Çevre köylerinde çok canı yandı. Irzları ve namusları ile can yongaları bu şeytan düğününün içinde döne döne yitti gitti. Sonunda Alaiye ahalisi saraya uzun bir mektup yazıp yörük taifesini şikayet etti. Gelen Çivili Gürz'ü gören Saruhan Hatun Yunt Dağı'na çekildi. Fakat bu uzun ve öğütücü zamanın ardından Saruhan Hatun'un efradı içinde de ikilikler oldu. Yörük Süleyman ve kardeşleri Ol Hatun kişinin emrinde daha fazla ölemeyiz diye bir gece atlarının nallarına çaput bağlayıp gizlice ayrıldılar. Saruhan Hatun'u besleyen birkaç köyü basıp yağmaladılar. Sonra Somalı Yörük Meto ve onun serden geçti ağası Ahmet'le birleşerek 600 tüfekli baldırı çıplak olup Yunt Dağı'ndaki Keçili Tepesi'ni sardılar. Kurt kapanı tamam oldu. Saruhan Hatun için hiç kurtuluş yoktu. Davransa çok can alır ama işin sonunda can da verirdi. Muhasaradan içeriye kör bir derviş yolladılar. Adam tane tane anlattı. Dedi ki, eşkıyalığın 4 cezası vardır. Bir kuytulukta ölüm. İnsan içinde yağlı ipten sehpa, sağ el ile sol ayak bileğinin çapraz budanması ya da sürgün. Gel hanımım sen aklını kullan. Bizim canımızı yakacaksın da ne olacak? Olan gençliği ne olacak? Sen sürgünü seç, ben yolunu açayım. İyi dersin, güzel dersin de ben nereye süreyim tenimi? Gittiğim yerde ya eşkıya olacak ya zabit. Aldı kör derviş. Beni daha önce Kıbrıs'a sürmüştü Osmanlı, duramadım. Yine atımın kuyruğuna tutunup düştüm buralara ayrı. Ama sana da bir ada öğüdüm var. Herkesten, her şeyden uzaktır ada havası. Hem yaralarını unutursun hem de yaraların seni unutur. Aldı Saruhan Hatun. Nere gideyim ben? Aldı kör derviş. Şu İzmir'in açığında, körfezin yanağında, Burunova'dan denizli havada çeyrek günde varacağın koyu bir ben var. Var oraya git, Rum bacıyı bul. Onun yarı insan, yarı hayvan kullarını tanı. Onlar sana ekmeğini nasıl çıkartacağını öğretir. Ben her 50 senede bir oraya varıp seni kolaçan ederim. Saruhan Hatun 3 gün düşünür. Kabul etmese yanında kimse sağ kalmayacaktır. Kabul etse baş eğiminin ne demek olduğunu bilir. Zira eşkıyalıkta düşenin rezilliğini çıkarırlar. Sonunda çaresiz he der. Kapanın ağzı açılır, yanına bir çakı bile almasına izin vermezler. Canından çok sevdiği atlarını da geride bırakır. Yanında kadınlı erkekli 33 yoldaşıyla yayan yapıldak tozlu dikenli yollara düşer. Kör dervişin dediği gibi Burunova'ya inerler. Yanlarına tek yorgan denklemeden atsız ve silahsız yorgun bir halde bir çektiriye bindirilirler. Saçı belikli eşkıya ile efradı muhtelif rüzgarların koynunda açılıp giderlerken kör derviş sazıyla şu eski türküyü onların şanına yeniden yakar ki o kadar da öksüz sanılmasınlar. Tahtalı çok kıldı cengi savaşı, şer himmet yoluna kıstırdı başı, zift olsun İzmir'in taşı toprağı, mürd oldu şer himmet eller donansın. Gelmemiş cihana böyle asi, tuttu matem ile fezayı ahı, kabul oldu müminlerin duası, mürd oldu şer himmet eller donansın. Fevzi der görüldü işte naaşları, saray altına cem oldu başları, kati olundu cümle eba kuşları, mürd oldu şer himmet eller donansın. O gün Saruhan Hatun ve efradı yarı aç ve yarı tok Köstence'ye varırlar. Dolungaz koyunda çektirmenin güvertesinden silkelerler bunları. Kumsala çıkıp yan yana serilirler bir müddet. Ertesi gün sahilde yaktıkları ateşin dumanına rumbacı çıkar gelir. Kör dervişin selamını söyleyen Saruhan Hatun'u bir taşın üzerinde usulca dinler ve şunu der. Tanrı misafiri geri çevrilmez ama siz misafir de sayılmazsınız. Anladım ki dönüş yoktur sizin için. O zaman artık buralısınız, bizdensiniz. Gelin bize karışın. Biz burada 33 kadın ve 33 erkeğiz. Biz size 3 çay öğretelim. Dağdaki üzümü, beldeki zeytini, dalyandaki balığı. Siz de bize lazım geldiğinde can almayı öğretin. Deli İbrahim'in Köstence tarihine göre bugünkü adalıların evveliyatı böyle başlamıştır. Saruhan Hatun'un 33 kadın ve erkek kızanı, rumbacıdan olma 33 kadın ve 33 erkek ile, hatta kimileri insan başlama keçi ayaklıymış, bir ipe dizilmişler, ortak yurt tutmuşlar, aile olmuşlar. Bu 99'un başına da Saruhan Hatun geçmiş. Havuzu çarşıdaki çınar ağaçlarının altında daha çok şey anlattı Deli İbrahim. Kör adam hepsini sessizce dinledi. Katip çocuk bir kısmına yetişip yazabildi. Acıyan parmaklarını ovalarken kim bilir neleri kaçırdı da beyaz kağıtlara döşemedi. Bir gün Deli İbrahim benden bu kadar dedi. Kör adam da o zaman verdiğim söze gelelim. Köstence'de kimsenin bilmediği şu türküyü sana öğreteyim dedi. Ve akordiyonunu çıkararak Deli İbrahim'e ölene kadar Köstence çarşısında her sabah çığıracağı karyolamın demiri türküsünü öğretti. Ertesi günde sır oldu kayboldu. Kör adamı yıllarca başka hiçbir Köstenceli görmedi.
Yandım Ayşem, yeni düştü serimiz. Yandım Ayşem, yeni düştü serimiz. Oh, bu sevgiler bizdeyken. Oh, ah bu sevgiler bizdeyken. Yandım Ayşem, şatlar ölür birimiz. Yandım Ayşem, şatlar ölür birimiz. Hapirim, oh, bahçelerde hapirim. Yandım Ayşem, hasta oldum yatım. Yandım Ayşem, hasta oldum yatım. Yandım Ayşem, sevdiğimi yetin. Yandım Ayşem, sevdiğimi yetin.
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 50.